Merhaba, hoş geldin.
Merhabalar, duyuyor musunuz beni?
Çok
evet,
iyi duyuyoruz.
Çok iyi
çok
geliyor
iyi.
Sesim.
Tamam.
Herkes duyuyor mu Özge'yi? Bir deneme kontrol yapalım. Özge, ses deneme kontrol.
Ben sizi çok iyi duyuyorum. Siz de beni duyuyor musunuz?
Evet, şimdi mesajlar geldi.
Evet.
Tam şeyden bahsediyordum. Yani bu makine öğrenimi, yapay zeka o kadar akıllı ki direkt bağlamaya baktığım zaman birinci sırada sen çıktın. Çünkü anladığım kadarıyla storylere koyduğumuzdan dolayı senin işte etiketinle direkt seni en öne çekti yani. Gerçekten ürkütücü mi desek ne desek. Bugün konuğumuz Özge. İstersen Ayşe sen Özge'yi bize tanı.
Evet.
Daha iyi tanıyorsun.
Daha iyi tanıyorum. Kaç yıldır tanıyorum? 22 mi?
22 oldu Ayşe, evet.
sevgili arkadaşım. Ama torpilli değil, konuk değil kesinlikle. Kendisi çok tecrübeli ve doktoralı bir klinik psikolog.
Evet.
Yıllardır kendi kliniğinde terapiler yapan ve başka mecralarda da bize ulaşan, bu anlamda da birçok aslında takipçisi olan bir klinik psikolog. Belki biraz sen de Özge kısaca bahsetmek istersin konuya girmeden önce kendinden.
Evet, ben de klinik psikologum. 2005'ten beri profesyonel çalışıyorum. Çeşitli hastanelerde, kaygı da dahil olmak üzere bugün konuşacağımız başlıklardan pek çok konuda tecrübe sahibi oldum. Aşağı yukarı 2012'den beri de kendi yerimde Ankara'da psikoterapi hizmeti veriyorum. Daha ne söyleyeyim?
Yeni geldikçe yine aralara bir şeyler sıçtırırız.
Söyleriz,
bugün
tamam.
Farklı bir gündemdeyiz. Artık evlerimizdeyiz. Ve özellikle Özge'den belirsizlik, sosyal izolasyon, endişenin işlevi, işlevsiz halleri, işlevli ve işlevsiz halleri, kendiyle baş başa kalmak, krizlerin büyütücü özelliği üzerine konuşacağız.
Ama sorular... eminim bu akşam çok soru gelecek.
Tabii.
Hissediyorum.
Yani hem sorular alacağız. Daha önceden bize soru gönderenler var. Arkadaşlarımızın soruları alacağız ama istersen Özge sen bir giriş yap. Yani ne yaşıyoruz, neler hissediyoruz? İnsanlar değişik bir süreçten geçiyor. Şimdi ne hissediyoruz ve önümüzdeki dönemlerde ne hissedeceğiz? Sorun yanlış yapılmış olabilir ama sen işte toparla.
Ne hisseceğimizi vallahi bilmiyorum. Bu süreç zarfında ben çok fazla Instagram paylaşımı yapmadım. Hep sordular neden hiç konuşmuyorsun diye. En önem verdiğim şeylerden bir tanesi az öz bilginin ortalarda dolanması. Sizin de vesilenizle hani böyle bir şeye imkan bulduğum için ben çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben inanıyorum ki zor bir zamandan geçiyoruz. Sadece belirsizlik açısından değil, dünyanın da belki değiştiği, bütün insanların aynı anda yaşadığı bir durum söz konusu. Korku ve endişe bu dönemin en önemli duygularından iki tanesi. Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. Bu yeni bir hal, yeni bir virüs. Bu virüsü tanımamız için henüz yeterince araştırma yok. İlerleyen dönemlerde ne yapılacağı, nasıl tedavi imkanları olacağına dair, kendimizi bundan nasıl koruyacağımıza dair önleyici bir takım şeyler henüz yok. Yaşayıp göreceğiz. Ben de bir insan olarak bu dünyada yaşayan hepimiz gibi yaşayıp görüyorum. Ve evet, endişeliyim. İnsanların da Instagram'da bana sorduğu sorulardan ve yaptıkları yorumlardan anlıyorum ki herkes endişeli, bilmediğimiz bir şey olduğu için. Bilmek bizim için önemli. Hayatta kalmayı sağlıyor. Doğduğumuz günden itibaren içinde yaşadığımız çevreyi anlamlandırmaya, onun sınırlarını bilmeye bir ihtiyaç duyuyoruz ve tüm dikkatimizi buna veriyoruz. Kategorize ediyoruz. Ne yapınca ne olur? Hangi ihtiyacımı hangi kaynaklardan karşılayabilirim diye. Dolayısıyla şu anda bütün düzen tümden değiştiği için hepimiz evlerimizde oturduğumuz, ne yapacağımızı bilmediğimiz, hareket kısıtımız ortadan kalktığı için yeniden anlamlandırmaya ihtiyacımız var. Bu dönemde endişenin birazcık daha ortaya çıkmasını ben oldukça sağlıklı buluyorum. Endişe bizi hayatta tutan bir duygu. Öyle söylemek gerekirse. Optimum düzeyde olduğunda hakikaten yapacağımız kendimizi korumak için ya da sorunları çözebilmek için yapacağımız şeyleri planlamaya yarıyor. Örneğin karşıdan karşıya geçerken yani başına bir şey gelmesinden, arabanın seni sana çarpmasından endişe ediyorsan, değil mi? Bir sağına soluna bakarsın. Ondan sonra nasıl bir hızda hangi caddeye geçeceğine bir karar verirsin. Adım adım aksiyonunu planlayabilirsin. Ama bu endişeyi biz bazen nasıl kullanacağımızı tam bilemiyoruz. Bunun da sebeplerinden bir tanesi küçüklüğümüzden itibaren büyürken, korktuğumuz ve endişe duyduğumuz durumlarda ebeveynlerin yeterince bunu iyi ele alamaması, endişelendiğimiz durumlarda ne yapacağımızın bize öğretilmemesi, endişeyle bir başımıza kalmamız. Eğer böyle işlevsiz bir öğrenme varsa iki türlü şey ortaya çıkabiliyor. Bunlardan bir tanesi endişeli iç içe geçmek ve her türlü gelişmeyi, internetten gelen herhangi bir haberi, sokakta gördüğümüz maskeli birini biz hep endişeyle karşılıyoruz ve aşırı önlemler alma yoluna gidebiliyoruz. Bu işlevsiz hallerinden bir tanesi endişenin. Diğer uçta da yapacağımız şeylerden bir tanesi ve en kolayı buna aşırı duyarsızlaşmak. Bir grupta insan var, siz de görüyorsunuzdur. Twitter'da, Instagram'da yazıyorlar bir şeyler. Ya bize bir şey olmaz, neler gördük geçirdik. Sokağa da çıksak hiçbir şey değildir. Biz mangalımızı yapmaya devam edelim vesaire gibi. Bu da endişenin işlevsiz hallerinden bir tanesi. Bizim arzuladığımız şey böyle bir dönemde endişeyle ne yapacağımızı bilmek ve onu optimum düzeyde tutabilmek ki önlemleri alabilelim, kendimizi koruyabilelim.
Peki bu kadar evlerimize kapanmışken sosyal mesafe içinde mesafeyle yaşıyorken bir takım sosyal ağlarımızdan, destek mekanizmalarımızdan da en azından fiziken uzak kalmışken bu optimum kaygı seviyesini nasıl sağlayabilir miyiz?
Yani bu sürecin başından beri benim düşündüğüm bir şey var. Bunun adını sosyal izolasyon koymak belki de çok iyi olmadı. Aysu, evet. Bu fiziksel bir izolasyon. Biz fiziksel evet. olarak birbirimize mesafeliyiz. Sosyal olarak değil. Sosyal izolasyon dediğimiz zaman bu birazcık daha korkutucu bir hale geliyor insanlar için. Çünkü sosyal temaslar bizim büyümemiz için ve hayattaki işlevimizi kaybetmememiz için çok çok önemli ve işlevsel. Ben arada sıra bu canlı yayın mevzuna yeni alışıyorum. Aşağıdan yorumlar geldikçe gözüm kelimelere takılıyor. Cümlelerimi unuttum. Yeah. Onları, evet, ilerleyen dakikalar inşallah daha iyi olur.
Yani bu fiziksel izolasyon kavramı iyi bir kavram oldu bence. Bunu sosyal medyada kullanabilir miyiz?
Sana da kullanabiliriz tabii ki. Bu fiziksel izolasyon diye sınırladığımız zaman endişeyi birazcık daha azaltacaktır. Sosyal dediğim zaman eyvah herkeslerden koptum ve desteksiz kaldım diye insanların düşünme eğilimi olabilir. Çünkü endişe anında bizim en çok ihtiyacımız olan şey diğer bütün duygularla baş ederken ihtiyacımız olduğundan daha fazla destektir, sosyal destektir. Ve bugünün teknolojisiyle sosyal olarak birbirimize bağlı kalmak aslında çok mümkün. İnsanlar da kısmen bunu yapmayı deniyorlar. Yeni yeni akımlar çıkıyor. Herkes evinde bir şeyler yapıyor, paylaşıyor. Aynı anda canlı yayınlarda buluşuyor. Birbirimizden kopmuyoruz aslında. Belki birazcık bu tanımı üstünde biraz oynarsak endişenin bir kısmını ele almış oluruz.
Bayağı bir soru var. İstersen izleyicilerimizin, dostlarımızın, arkadaşlarımızın sorularına da bakalım. Mehmet Gürbüz sormuş. İnsanlar diyor evlerinde vakit geçirmeyi ve birbirleriyle sohbet etmeyi unutmuşlar. Yani. Aile için bu travmalar yaratacak diyor.
Akıllı çünkü alışık alışık olmadığımız bir şey. Son birkaç on yıldır hayat o kadar hızlandı ki teknolojinin de gelişmesiyle sürekli zihnimiz bir şeylerle meşgulüz. Hayatta neler olup bittiğini kaçırmamak adına işe gidiyoruz, geliyoruz, çoğunuzun çoluğu çocuğu var, onun hayatı nasıl olacak bunları organize ediyoruz. Gelişmelerden haberdar olma gayreti içerisindeyiz. Dolayısıyla bu kadar hızın üstüne eve kapanmak ve hiçbir şey yapmamaya başlamak insanlarda başka şeyleri uyandıracaktır. Yaptığınız her şeyden, işten, güçten, spordan, hobiden, her neyse adı, uzaklaştığımız zaman farkındalık başlar. Bu farkındalıkta en yakındaki malzeme siz olduğunuz için siz ve yakın çevreniz üstünde odaklanır. Dolayısıyla bir şeyler yapmayı bıraktığım zaman ben kendime bakmaya başlarım. Öncelikle fiziksel olarak. Koşul.
Değil mi? Bu iyi bir şey değil mi?
Bu aslında iyi bir şey ama yeni olduğu için bizim açımızdan şu anda korkutucu. Çünkü bakınca ne göreceğimi bilmiyorum. Ben yalnız birisi miyim? Ben niye o kadar işlere koşturmuşum? Ben tek başıma kaldığımda kendimi başarısız, verimsiz vesaire mi hissediyorum? Ben beğenilmeyeceğimden mi korkuyorum? Aranıp sorulmayacağımdan mı korkuyorum? Bir sürü endişe ve utanç verici yaşantıyı fark etmek olası. Bu kadar hayat gailesi içindeyken sevdiğimiz insanlarla da ilişkimize çok bakma fırsatımız olmuyor açıkçası. Dolayısıyla şimdi herkes evinde olduğu için ilişkilerini falan da başka bir gözle görmeye başladı. Bu da rahatsız edici oldu. Nasıl seçimler yaptık ondan sonra geçmişte neler yaparken şimdi biz neler yapamıyormuşuz, yıllarımızı nasıl geçirmişiz. Büyük bir sorgu hali. O yüzden bunun da insanları birazcık böyle çalkalamasını ben normal ve anlaşılabilir buluyorum.
Acar Baltaş demiş ki, bugün benim de dikkatimi çekti. Evde kalmak zorunda oldukları için daralan ve bundan şikayet edenler, her insanın iş dünyasının zenginliğinin kendi başına geçirdiği zamandan hoşnut olmasıyla, becerisinin de kendince anlamlı üretim yapmasıyla doğru orantılı olduğunu hatırlasınlar. Biraz senin dediğinle aslında örtüşüyor gibi.
Evet, doğru, doğru, çok doğru. Ben de katılıyorum Acar Bey'in söylediklerine. Bu zaman birazcık daha kendimize bakma zamanı. Hakikaten biraz izin verme zamanı. Bugüne kadar neler olmuş bitmiş yeniden anlamlandırma zamanı. Dolayısıyla eskiden çalışarak verimli oluyorduysak şimdi okuyarak, düşünerek, insanlarla temas kurabilmek açısından yaratıcı olarak nasıl verimli oluyorsak birazcık onları keşfetme zamanı. Bu açılardan insan kendisini merak edecektir bu süreçte. Çünkü bütün kriz zamanlarında biz yaşadığımız zorluklar oranında yaratıcılık geliştiririz hayatta kalabilmek için.
Zeynep Bilge sormuş. Karantina bittikten sonra insanlar ilk dışarı çıktığında psikolojileri nasıl olacak?
Geçen gün ben sabahları Show Radyo'da, çarşamba sabahları bir radyo programı yapıyorum. Orada da konuştuk geçen hafta bunu. Çıkacağız sokaklara ve hepimiz birbirimize sarılacağız herhalde. Coşacağız, danslar edeceğiz vesaire diye. Fiziksel temastan mahrum kaldığımız için öncelikle bir araya geleceğiz diye tahmin ediyorum. Böyle biraz hareketli bir ortam olmasını bekliyorum. Bu endişenin o döneme çok sarkmayacağını inanıyorum. Çünkü süreci kendi içinde yaşıyoruz biz. Bütün gelişmeleri adım adım adım dünyada ne oluyorsa olduğu haliyle yaşıyor ve geçiriyoruz. O yüzden bu süreç bittiğinde de çok böyle artçı bir takım belirtiler olmasını beklemiyorum açıkçası.
Yine bir soru gelmiş. Günümüzde diyor tamamen mutlu olmalısın üzerine kurulu olan düzene alışan ve diğer duyguları zararlı olarak gören insanın şu biraz sanki beni de işaret edeceğim ama görünen insanın buna da endişeyi, korkuyu hayatta kalmak için değil de zararlı görmesi normal mi demiş.
Normal. Doğru söylüyor. Çok büyük bir pompalama vardı yani mutluluk üzerine. Sanki her yaptığımız şeyden çok rahat almalıymış.
Ben başka türlü söylerdim ama aşağıdaki bir şey söylerdim yani.
Alıştığımız şey o. Haz peşinde koşmak, her yaptığımızdan memnun olmak, hepsinden şükredecek kadar iyi vakit geçirmek vesaire. Dolayısıyla öbür duyguların da biz çok yaşamsal ve doğal olduğunu unuttuk yani. Üzüntünün, korkunun, endişenin, utancın, öfkenin. Bütün bunların hepsi aslında bize kendi ihtiyaçlarımızı, dolayısıyla kendi özümüzü işaret eden duygular olduğunu zaman içerisinde bilmez olduk. Bu dönem birazcık daha öbür duygularımızla tanışmak için de uygun bir zaman.
Evet, bu arada daha böyle bu yaşadığımız döneme spesifik sorular da geliyor. Mesela izlediği televizyon programlarından ya da sosyal medyadaki videolardan etkilenerek kendinde semptomlar bulan, ama bunun bir taraftan da aslında psikolojik olduğunu da farkında olan birisi nasıl bununla baş edeceğini soruyor.
Yani bana mesela çok arkadaşlarımdan şey geliyor, herhalde ulaşabileceğimizi düşünüyorlar. Yani Erdem kit var mı bir yerlerde? Kes yaptırmak gerçekten o kadar çok günde mesaj geliyor ki. Yani ben de tabii ki bakanlık ne öneriyorsa aynı şekilde alıyorum, kopyalayıp gönderiyorum arkadaşlarıma, işte dosta, ama bu şekilde çok fazla şey var.
Evet.
Bu da haklı bir soru. Daha canlı yayının başında söylediğim endişenin işlevsiz hallerinden bir tanesi bu. Evet, bilmediğimiz bir şey oluyor. Başımıza bir şey gelme ihtimali var. Kontrol edemediğimiz bir durum var. Fakat bu duruma her an, her dakika odaklanmak, bu endişeyle iç içe geçmek demek. Bununla sürekli yaşamak demek. Halbuki biz duygularla ne yapıyoruz? Hissetmeye izin veriyoruz. Yapacaklarımızı planlayana kadar. Planladıktan sonra artık başka bir yerde olmamız gerekiyor. Olacağımız yer de günlük hayat. Birazcık kişilerin kendilerine uygun rutine, özellikle kendiyle baş başa kalma pratiği olmayanlar için söylüyorum. Vaktini nasıl dolduracağını böyle bir serbest bir şekilde bilemeyenler için söylüyorum. Günlük rutinler oluşturmaları iyi olur. Tamam, endişelensinler. Her gün 5 dakika kontrol yapılabilir yani. Bende bir belirti var mı, ateşim iyi mi kötü mü? Ama günün diğer saatlerinde yapacak şeyler olmalı. Evin içinde yapacak şeyler nedir? Yani her an tek bir şeyle ilgileneceğiz. Acıktın, yemek ye. Çocuk oyun oynamak istiyor, onunla ilgilen. Aa, sıkıldın, kitap okuma saatin olsun. Film izleme saatin olsun. Günlük hayattan kopmamak, yani bu dönem için verilebilecek en iyi tavsiyelerden bir tanesi diye düşünüyorum. Rutinler oluştursunlar.
Annem sormuş herhalde. Ama sıkıldı ya. Fazla bir arada olmak başka izolasyon gerektirecek mi demiş.
Ayrı ayrı vakit geçirir mi çiftler acaba bu dönemden sonra? Olabilir. Neden olmasın? İlişkilere başka bir denge getirecektir.
Sizce ne olursa insanlar evde çıkma eğilimini bırakır demiş. Çilek Bulut'u.
Tam anlayamadım soruyu. Bir daha söyler misin?
Sizce ne olursa insanlar evden çıkma eğilimini bırakır.
Israrla evden çıkanların
bugün
çıkmaması.
Bugün şey vardı, hatta bir yani sosyal medyada şakayla karışık şey geziyordu. İşte Rusya'da aslanları sokağa bırakmışlar. Ondan dolayı artık korkuyorum, insanlar sokağa çıkmıyor.
Bizde de bir şeyler yapasın. Ya bunun birazcık da devlet politikalarıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ehil ağızlardan iyi yönlendirmeler yapılmalı ve takibi de yapılmalı. Her şey böyle bir durumda topluma bırakılamaz. Dolayısıyla yönetsel kurumların, idari kurumların desteğine ihtiyacımız var. Umarım daha çabuk kararlar alınır bu yönde. Ama kişiler açısından soracak olursanız, ulaşmak gerekiyor. Ya devlet ulaşamıyorsa eğer, bizim birbirimize ulaşmamız uygundur. Anlatarak, kendi endişelerimizden bahsederek, ne duygu hali içindeysek birbirimizle paylaşarak bir nebze de olsa işe yarayabilir diye düşünüyorum.
Bir odaklanmayla ilgili bir soru var. Yoktan adam
ne diyor?
Odaklanma sorununu nasıl halledeceğiz
ilerleyen
günlerde demiş. Şimdi mesela birçoğumuz başladı tabii ama mesela ben de önümüzdeki hafta uzaktan ders vermeye başlayacağım hayatımda ilk defa. Ama hani gerçekten bir işe konsantre olmak, bütün bu gündemi kafadan atıp işini yapmaya odaklanmak bu süreçte biraz zor oldu. Birçok kişi için herhalde zor olacak. Bunu nasıl, hani günlük rutinler falan belki çalışır ama işe yarar, ama spesifik olarak bir önerin olur mu?
Önerim bunu zamana bırakmak. Bu soru da birazcık endişeyle alakalı bir soru. Hemen geçsin istiyoruz. Bir an önce adapte olalım istiyoruz haliyle. Çok anlaşılabilir buluyorum. Ama büyük bir değişiklik olduğu için mesela ben de böyle bir şeyler hiç yapmıyorum yayının başından beri. Odağımı çok zorsa alıyorum. Yani oradan kedi geçiyor, kovalıyorum. Siz görmüyorsunuz bir kısmını. Aklım bir şeylere takılıyor ama zaman içerisinde alışacağıma güvenirim. Hepimiz için aynı süreç geçerli. Yapacağız ve birazcık ilk başlarda zor olacak bunu yapmak. Ama yaptıkça deneyim kazandıkça kendi yöntemlerimizi geliştirebileceğiz. Odağımızın süresi de kalitesi de zaman içerisinde ilerleyecek. Biraz zamana bırakmayı denemek gerek ya.
Burcu Durak sormuş. Sağlık çalışanlarına nasıl destek olabiliriz? Alkışlamak dışında psikolojik olarak.
Yapabileceğimiz şey hakikaten onları birazcık rahatlatmak olabilir. Çok ihtiyaç olmadığı hallerde ortalıklarda olmayarak. Bilmiyorum, tanıdıklarınız varsa belki onların biraz desteğe ihtiyaçları vardır. Biraz onların hayatlarını, hastane dışındaki hayatlarının kalitesini biraz arttıracak bir şeyler belki mümkün olabilir. Konuşmak, kafa dağıtacak bir şeyler yapmak, haberleşmek, konuşmaya ihtiyaçları varsa biraz yanlarında olmak gibi. Yoksa hani birebir de bunların tamamı düzenle ilgili sorular. Bu düzen zorluklar yaşandıkça adım adım oturacak diye tahmin ediyorum ben.
Bir de şöyle bir soru var. Bedir İrem sormuş. Obsesif insanlar ilaca başvuracaklardır. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Her şey daha kötüye gidecek diye düşünen insanlar var sürekli diyor. Ne yapabiliriz? Etrafımızda böyle birileri varsa, kendimiz değil ama yakınımızda böyle birileri varsa nasıl
yardım almaya yönlendirmek iyi olur. Bunu da yani sık boğaz ederek sürekli bir şeyler iyi gitmiyor, seninle ilgili sorunlar var falan gibi değil de yani zorlandığını görüyorum, hakikaten birileriyle görüşmek ister misin gibi. Bu dönemde ben biliyorum ki birçok psikiyatrist arkadaşım da online görüşmeler yapıyorlar ve destek sağlıyorlar. Halk sağlığını tehlikeye atmadan da psikiyatrik yardım almak mümkün. Yani şurada bir soru şöyle dillendirilemez, yani insanlar ilaç almak isteyecekler, bunu nasıl engelleyebiliriz falan gibi. İnsanların ilaç almaya ihtiyacı olabilir. Bu dönemde medikal destek aslında anlaşılmayacak bir şey değil ya. Gerekiyorsa bu işi online'da yapan kişilerle irtibatta olmak ve kendinizi koruya koruya devam etmek önemli.
Gün içinde çok sık her şey geçecek hissiyle ya da her şeyin sonu geldikte arasında çok hızlı ve çok sık geçiş yapıyorum. Nasıl daha stabil olabiliriz demiş Nimi Hanım.
Böyle durumlarda, çok hızlı inişlerin çıkışların olduğu durumlarda merkezlenmek önemli. Merkezlenmeyi en kolay beden üzerinden yapabiliriz. Bir takım yönlendirilmiş meditasyonlar olabilir. İnternetten de insanlar bulabilirler. Tamamen beden farkındalığı üzerine, spiritüel bir şeyden bahsetmiyorum. Oturduğunuz yerde nasıl hissediyorsunuz? Ayaklarınız yere nasıl basıyor? Nefesiniz nasıl? Herhangi bir yerinizde bir gerginlik şu bu var mı? Birazcık bunları takip ederek, bedene dönerek, bedendeki duyumlara birazcık odaklanarak merkezlenmek mümkün. Böyle gereçler artık her yerde var. Lütfen arasınlar, bulsunlar ve günde birkaç defa bu merkezlenmeyi denesinler. Endişe söz konusu olduğunda biz bedenden çalışmayı çok severiz. Yapılabilecek en kolay şeylerden bir tanesi de budur. Bedeni düzenlemek iyi. Yapabiliyorlarsa, imkanları varsa evin içerisinde hakikaten bedeni hareket ettirmek de iyidir meditatif bir şeyin dışında. Evde küçük egzersizlerden bahsediyorum. Nefesle birlikte mesela yapılacak. Çok iyi gelir. Oynadınız mı? Aynen öyle
yani,
işte.
Başlar dedim ama inanmadı. Çocukken yani lojmanda Sivas'ta yakan topta gerçekten çok iyiydim. O da dedi bir şeyde iyi olmadığım bir şey var dedi tabii.
Yani duygusal düzenlemeyi çok kolay sağlıyor bedenen hareket etmek. Öneririm.
Ama gerçekten iyi yakan top oynardım. Yani.
Evet. Süper. İnşallah Kerem de oynar. Şöyle bir yorumla soru arası bir şey gelmiş. Birçok psikolog yapılacaklar listesi çıkarttı. Türlü türlü maddeler oldu. Neden sadece duramıyoruz? Uzun süredir iş, okul, başka şeyler derken en büyük ihtiyacımız olan şeyi yapmamız olamaz mı? Duralım, dursak ne olur? Yani
hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. En istediğim şey bu. Herkesin durmayı öğrenmesi. Çünkü durmak ve sıkılmak çok işlevsel. Kendini fark etmek için de, harekete tekrar geçebilmek için de. Orası çok zengin bir yer. İnsanı yaratıcı yapan bir yer. Dolayısıyla yani sıkılmaktan korkmasınlar. Sıkılmaktan korkmasınlar. Sadece dursunlar. Yeterince durunca insan ne yapacağını daha kolay bilir. Kendini mi geliştirecek, sadece dinlenmeye mi ihtiyacı varmış, bu süreyi sadece yatarak mı geçirecek, ne bileyim neyse. Bu durmadan anlaşılacak bir şey değil. Endişe verici olmasını anlayabilirim hiç durmayan insanlar için. Ama sıkılmakta bir şey yoktur ya, sorun yoktur.
Yine Mehmet Gürbüz sormuş. Televizyon kanalları durmadan virüsle ilgili doğru yanlış haber yapıyorlar. Bu sadece televizyonda yoksa, sosyal medyada da böyle çok fazla hem dezenformasyon var. Bu programların insanların psikolojisine ne gibi bir travma yaratıyor?
Çok fazla bilgi de kendi içinde belirsizliği getiren şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla güvendikleri birkaç tane haber kaynağı seçsinler ve bunları günde belki bir kere, belki iki kere takip etsinler. Şu anda bunun daha fazlasına gerek yok. Bu bilgiler ortalıkta var diye bizim bunları gidip de peşinden hepsini okumamız falan gerekmiyor yani. O bilgiler orada durabilir, bir sakıncası yok. Keşke kimse böyle şeyler yapmasa. Ama kendimizi kısıtlamak mümkün. O yüzden de herkes güvendiği birkaç tane kaynak bulsun. Sağlık Bakanlığı'nın şeyine bir günde bir kere, iki kere baksınlar yaptığı açıklamalara. Benim sevdiğim bir psikiyatrist arkadaşım var, Arzu Erkan Yüce. O hesabında çok güzel bilgilendirmeler yapıyor. Yanlış olan bilgileri doğruluyor. İzlenmesi gereken devlet politikalarıyla ilgili fikirlerini söylüyor. Bu dönemin ihtiyaçlarıyla ilgili güzel bilgiler veriyor. Takip etsinler, öneririm. Daha fazlasına gerek yok.
Çocuklar evde ve ben de hem psikolojik hem de fiziksel şiddete daha çok uğrayabilirler diye düşünüyorum demiş. Aileler gergin oluyor ve ailelere çocuk konusunda nasıl uyarılar yapılabilir, neler yapmalıdır?
Bu konu hakikaten çok önemli. Çocuklar anne babanın duygusunu kopyalarlar. Anne baba çok endişeliyse çocuk onu kopyalar. Dolayısıyla anne babanın önce, çocuktan önce kendi hissettiği şeyi bir düzenlemesi lazım. Çok korkuyorlarsa, büyük endişeleri varsa, bu dönemi endişeli değil de öfkeli bir şekilde geçiriyorlarsa, onların önce kendi duygularını fark etmeleri, bunu düzenlemek için gerekli şeyleri öğrenmeleri ve sonra çocukları için bir şeyler yapmayı düşünmeleri gerekiyor. Dolayısıyla çocuğu korumak için şu maddeleri uygulayın dediğimde annenin babanın duygusu değişmediği için o davranışlar çok da sonuca yönelik olmayacaktır. Annelerin ve babaların kendileriyle ilgilenmelerini isterim ve öneririm şiddetle. Çünkü çocukları korumak çok önemli böyle bir zamanda. Anlamıyorlar ne olup bittiğini.
Bu can sıkıntısıyla ilgili bazı sorular var.
Merkezlenme demiş, kısa süreli değil mi izlediğiniz?
İlk yapıldığı zaman tabii ki kısa süreli olacaktır. Ama sonra yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş bu pratik geliştikçe kişi etrafında her ne olursa olsun, kendisi her ne duygudan geçerse geçsin, kendi merkezinde kalarak bunu yapmayı öğrenir. İlk başlarda kısa süreli olmasından endişe etmemelerini isterim. Ve bu pratiğe başlayanlar devam etsinler bunu. Sürekli kendi merkezlerinde kalabilmeyi becerene kadar. Bu geliştirilebilir beceriler bunların hepsi. Gene dediğim gibi bak hep aynı yere gidiyor. Yani bunu yapalım ve bitsin. Merkezlenelim, o çok uzun sürsün. Ondan sonra yeni bir işe girdik pat hemen güzelce yapalım. Bu kadar çabuk olmayacak. Bu kadar çabuk olmayacak. Belki bu gerçeği kabul etmek gerekiyor. Bu bir geçiş. Bu bir geçiş dönemi. Ve geçiş dönemlerinde deneme yanılmalar yaparız kendimize uygun olanı bulana kadar. Bu korkutucu olmasın kimse için.
Yani aslında yani salgınlar daha öncelerde oluyordu. Tabi bu tarz hastalıklar, salgınlar bir şekilde vardı ama bu yeni dünya düzeni işte iletişim, sosyal medya, dijital dünya dediğimiz bizi şu anda her şeyden haberdar olmaya ve işin içinde bir şekilde yer almaya itti.
Evet ve o kadar tabii çok bilgi var ki artık bununla ne yapacağımızı bilemiyoruz yani sanki. Değil mi? Gündemimiz olmayan şeylerle ilgili bile bir şey yapmamız, bir türlü davranmamız gerekiyormuş gibi bir his var. Ya bu insanoğlunda çok temel bir şey. Biz dünyayı belirleyelim, kontrol edebilelim ve hayatta kalalım derken şöyle bir dayatma geliştirdik yani. Dünya şöyle olması gereken bir yerdir diye. Dünya olması gereken bir yer değildir. Dünya olduğu gibi bir yerdir. Birazcık bu dayatmalardan kendimizi uzaklaştırabilmek önemli yani. Ne oluyorsa ona uygun bir şey geliştireceğiz ve bunu o günün konusu neyse onun üstünden yapacağız. Tümden bir değişikliği hemen geçemeyiz, varamayız. Çaresiziz. Böyle bir çaresizliği, insanın aslında güçsüz olduğunu belli bir noktada kabullenmesi gerekiyor. Kontrol edemeyeceğimiz şeyler üstünde çok çok duruyoruz. En yapılmaması gereken şeylerden bir tanesi bu.
Sen biraz önce güzel bir şey dedin. Yani bu bir zaman alacak.
Evet.
Bugün de bir yine böyle çok sevdiğim, saygı duyduğum biriyle telefonda konuşurken güzel bir şey söyledi. Dedi ki Erdem'cim dedi geçmişi unut. Yeniden doğmuş gibi yeni bir dünyada yaşayacaksın. Ona göre hesabını, planını, kitabını yap dedi yani.
Evet.
Katılır mısın?
Katılırım. Katılırım. Bugün yeni baştan kendimizi ve dünyayı öğreniyoruz. Spiritüel çalışmalar birazcık ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama spiritüel çalışmalar derken yoga vesaireden bahsetmiyorum. İnsanın birazcık daha hayatı sorguladığı, hayatın anlamını tekrar gözden geçirdiği, kim olduğuna yeniden baktığı, bu hayatta neleri önemsediğine, kendini nasıl tanımladığına, kendini tanımladığı sıfatlara tekrar tekrar geri döndüğü bir zaman olacak ve biz her şeyi yeniden tanımlayacağız. Dolayısıyla iyi demiş kim dediyse, sıfırdan başlayıp yeni bir şey yarattığımız bir dönem. Bir açıdan çok üzücü yaşananlar tabii ki ama bir açıdan ben heyecanlıyım böyle bir değişim dönemini. Ne tanık olma şansı elde ettiğim için.
Evet. Yine böyle bir daha pratik bir soru var. Bir öğretim elemanı olarak demiş Demircan Sinem. Uzaktan eğitim sürecinde çocuklara aidiyet duygusunu nasıl vereceğiz? Ya da onları nasıl bu eğitime motive edeceğiz ya da içine sokacağız? Bu aslında birçok her seviyedeki şu anda uzaktan eğitime geçen hoca için geçerli. Çünkü bu tamam interaktif yüz yüze eğitime odaklanmış bir sistemden çıkıp çok hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçiyor. Ne yapılabilir? Evet. Pratik bir şey daha var mı?
Ne yapılabileceğini görmek için önce neyin aksadığını bir gözlemlememiz gerekiyor. Henüz bu süreç başlamadı, bir başlasın. Çocukların ve öğretmenlerin nasıl uyum gösterdiğini bir gözlemleyelim. Sorunlar bir tespit edilsin. Bunların somut bir şekilde ismi koyulsun. Ondan sonra belki olan soruna göre bir takım değişiklikler gerçekleştirilebilir. Ben çok çocuklarla çalışmıyorum. Ama Pınar Mermer, 3 psikolog, 3 anne, Bilgen Karaşahin'in hesaplarını öneririm takip etmeleri açısından. Onlar bu süreci takip edeceklerdir ve ilgili şeyleri söyleyeceklerdir velilere ve öğretmenlere yönelik diye düşünüyorum.
Aile Bakanlığı'nda çalışmakta olan bir uzmanım, toplumumuz çok tedirgin bir hale büründü diyebilir miyiz? Süreç geçtikten sonra bu tedirginlik hali devam eder mi? Benzer sorular geldi gerçi ama bir de ilave bir soru daha Melis Süreyya sormuş. Yaşlı ebeveynlerle yaşayanlara neler önerirsin?
Yaşlandıkça nörolojik yenilenme daha da yavaşlıyor. Dolayısıyla yaşlılarla ilgili yaşayabileceğimiz en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Bu kadar fiziksel mesafeyle birbirimize temas etmeye çalışırken onlarla hep bir iletişim halinde olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Belki günde birkaç kere aramak, belki bir takım ihtiyaçları varsa bunları karşılayıp karşılayamadıkları ile ilgili birazcık onlarla konuşmak. Onların aktif tutulması önemlidir. Bunu nasıl yapabileceksek bilmiyorum. Herkes kendi ailesi içinde ve imkanları dahilinde yaratıcı olsun bu konuyla ilgili. Ama bunu bir gerçekleştirmemiz gerekiyor. Öbür soruya gelince de evet bir tedirginlik var. Ama insan da adaptasyonu güçlü bir varlık. Dolayısıyla biz bir yollarını bulacağız diye düşünüyorum. Bunun kalıcı psikolojik etkileri olur mu? Bir kohort çalışması yapılmadan tam olarak biz bunu göremeyiz. Yıllar alacak. Ama bu süreç bittiğinde de yeni hayatımıza kolay adapte olabileceğimizi tahmin ediyorum.
Yeni kuramlar, yeni teoriler çıkar mı süreçten sonra? Benim sorum.
çıkar. Çıkar. Bu tek çok böyle bir hızlı bir hayata geçtikten sonra biz hakikaten kendimizle ilgili şeyleri unuttuk. İnsanın kendi özüyle ilgili, kolektif bilincimizle ilgili yeni yeni gelişmeler olacaktır. Ben de heyecanla bekliyorum.
Yani mesela şimdi değişik şeyler var. Dün de konuşuyorlar ve insanlar şimdi ne oldu? 2 gün önce bir televizyon programında Londra şeyi bağlandı programa. Muhabiri. Ama gece kaçtı? 11'de falandı. Yani takım elbisesini giymiş, kravatını takmış, çıkmış. Şimdi insanlar böyle evde kalaraktan belki bu süreçler uzayacak ya da alışacağız. Daha çok bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Ne yapacağız? Mesela atıyorum. Böyle programa çıkıyoruz. İşe gider gibi gideceğiz. Kıyafetlerimizi giyeceğiz. Makyajımızı yapacağız. Instagram'ın başına mı oturacağız? Mesela bu tarz değişimler de olacak mı sence? Ya da sana da sorayım yani.
Ben, şey. Ya evet sosyolojik olarak da merak ederim yani.
İlk akşam hani benim şeyim şu yani demiştim ben. Ben de aslında Özge ile de paralel düşünüyorum. Bu kaygının, dedin ya sen çok fazla kalıcı olacağını, sonraya taşıyacağını düşünmüyorum diye. Ben de çok böyle, artık biz alıştık böyle iyiymiş ya da bu adapte olduk tamamdır gibi bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani tabii ki bir takım kalıntılar olabilir, pratik hayatla ilgili bir şeyler olabilir. Ama bence eski hayatımızda bayağı bir geri döneriz.
Özge, bir şey ekleyecek misin? Dediğime yoksa?
Yok, yani belli bir düzenin değişeceğini düşünüyorum. Yapılabilecek pek çok şeyi artık daha bireysel düzeyde ve elektronik ortamda yapacağımızı tahmin ediyorum. İnsan ilişkilerinin buna yönelik bir şekilde değişeceğini tahmin ediyorum. İnsanların artık iş vesaire öğle yemekleri falan gibi değil, daha çok kendi duygusal ihtiyaçları üzerinden birbirleriyle temas ettikleri, daha yakın oldukları, birbirlerine daha iyi eşlik ettikleri, insan olduğumuzun bilincinin daha arttığı bir sürecin başlayacağını tahmin ediyorum.
Sevgili Anıl sormuş, çalışma arkadaşım. En son ofisten ayrıldığımızda mesela biz 2 metre uzakta oturuyorduk birbirimize bir toplantı odasında. Öyle bir şeyle ayrıldık. Demiş ki çocuklar demiş bu koronavirüs istatistiklerini her sabah benim de izlediğim programlardan kendileri de takip ediyorlar. Ve kafalarına göre yorumluyorlar. Belli etmiyorlar ama endişeliler, bizlere öneriniz var mıdır? Çünkü evet. Çocuklar sonuçta biliyorsun belli yaşlarda internette her şey önlerinde.
Tabii
yani
ki
bu kadar. Izliyorsun, atıyorum. Başka bir video izliyorsun. Hatta sana zaten yönlendirme o siteleri yapıyor yani.
Biliyorsun beraber işte. Yapmalarını öneririm. Kendi çocuklarından bahsediyorsa ve bunu yani anlayabilecek yaştaki çocuklarsa gündem takibini beraber yapmalarını öneririm. Kendi seçtikleri güvenilir kaynaklardan. Gel bakalım evladım, bugün neler oluyormuş bir beraber takip edelim. Sabah veyahut da akşam neyse. Birlikte bilgilenmenin çocuk açısından da güven verici olacağını tahmin ediyorum. İyi gelecektir. Ama diğer taraftan bu süreçte neler yaşanacağı, bu sürecin ne kadar uzayacağının bilinmezliği çocuğa komünike edilmeli. Her seferinde bu süreç için yeni amaçlar, hedefler çocuğa koyulmalı. Çocuklar bunları net görmeyi severler. Biz evde duracağız. Şimdi online eğitime alışmaya gayret edeceğiz. Evde dururken şunları da yapabilirsin. Artık oynayacak daha fazla zamanın var. Bilmiyorum. Servise binip de okula gitmeyeceğin için. Neler yapmak istersin? Neler hoşuna gider? Birazcık buralardan da destekleyerek bilgilenmeyi beraber yapsınlar.
Şimdi Nesne Hanım bir soru sormuş. Demiş ki sosyal medyada ve televizyonlardaki haber ve tartışma programları özellikle her konuda konuşan insanları seyretmek kafamızı bulandırıyor.
Seyretmesinler. Seyretmesinler. Birilerini seyredeceklerse de CV'lerine iyi baksınlar. Konunun uzmanı kişiler olduklarından emin olsunlar. Bu konunun uzmanları kimlerdir? Enfeksiyon uzmanlarıdır. 1. Devlet görevlileridir. 2. Eğer psikolojik bir takım zorluklar varsa psikiyatristler ve klinik psikologlardır. 3. Evet, olup biteni anlamak istiyorlarsa sosyologlardır. Ama diğer alanlardan kimler varsa izlemelerine gerek yok. Bilgi var diye edinmek zorunda değiliz.
Ben çıkıyorum o zaman.
Teknoloji uzmanlarını hep dinlesinler.
Şimdi şöyle bir soru gelmiş. Home office çalışanlar için stres yönetimi nasıl yapılmalı demiş. Bari ben cevap vereyim. Sen de sonra katkı yaparsın.
Tamam.
İstersen bir araştırma yapılmıştı. Geçen de paylaştık biz. TRT'de bir radyo programında. Amerikan Çalışma Bakanlığı yapmış ama hem Amerika hem de Avrupa üzerinde yapmış. Doğru mudur, değil midir? Sonuçta bir araştırma. Bizde ne kadar bunun gerçekliği vardır bilemiyorum ama çalışanların %89'u uzaktan çalışmanın stresi azalttığını belirtiyormuş. Yine uzaktan çalışanların yarı yarıya daha az hasta olduğu ve hastalık izni kullanmadığı ortaya çıkmış.
Benim ona bir yorumum olabilir.
Tabii.
Bu çünkü bir araştırma, yani araştırma mantığını birazcık takip edersek %50 daha az hastalık izni demek daha önce belki yani çok basit hastalıklarda izin almak zorunda kalanların.
Yani şöyle olabiliyor mesela. Şimdi ofiste oturuyorsun. Anıl geliyor mesela. Ya da bir Tigen Hanım. Herhalde yüzünüz beyazlaşmış. Hemen ben Mehmet Gürbüz'ü arıyorum mesela. Abi müsait misin? Şey mesela evde olsa büyük ihtimal kimse öyle bir şey demeyecek. Ya
Ya
da
da
şey
şöyle bir
olacak.
şey, bir sunum yapacaksın diyelim, bir şey var ya da bir toplantıya katılman lazım. İşte birazcık böyle bir baş ağrısı hissettin mi? Ya ben hiç gitmeyeyim, hemen bir izin alayım da
Belki onlar da sorulmuş
yönelmeyim gibi bir
olabilir.
şey olabilir. Çünkü uzaktan çalışmada birazcık kendi ajandanı daha esnek kurabildiğin,
Evet.
çalışma saatlerini daha esnek yapabildiğin, ay işte bir yarım saat sonra çalışayım ya da bir 10 dakika ara vereyim diyebildiğin bir sistem olduğu için hem stresi azaltmakta belki biraz etkili, zaman baskısının falan ortadan kalkması, belki bu hastalıkla da ilişkili olabilir.
Şimdi Engin
Öyle
Yaşar
bir...
sormuş. Özge senin var mı burada ekleyeceğin bir
Evet,
şey?
söyleyeceğim bir şey var.
Tamam.
Stres teorilerine baktığımız zaman biz biliyoruz ki gün içinde yaşanan ufak ufak ufak ufak ufak stresler böyle bam diye gündemimize düşen bir büyük stresten daha fazla etki ediyor. İşe gittiğin zaman Aysun'un dediği gibi hakikaten çalışma arkadaşlarınla ve üstlerinle ilişkilerini düzenlemen gerek. Bu stresörlerden bir tanesi. Hasta olduğun zaman gerçekten gidip izin alman gerek. Bu izin verilecek mi, verilmeyecek mi? Oranın politikaları ne kadar sıkı değil? Bunları düşünmek ayrı bir stres kaynağı. Yol yapmak, yoldan dönmek, ne yiyeceğini planlamak, giyinmek, kuşanmak, bütün bu şeylere verdiğimiz her karar aslında birer stresör. İyi bir şey yapacaksak da bunlar da stresör. Bunları stresör olarak değerlendirmiyoruz ama bir sunum yapmak, sunumu başarılı bir şekilde yapmak, ondan sonra terfi almak, yeni pozisyonuna alışmak vesaire gibi aslında iyi stresörler de var ama kötüsüyle aynı etkiyi yapıyor bunlar da vücutta. Dolayısıyla stresör gün içinde karşılaştığımız stresör sayısı ne kadar fazlaysa beden de o kadar güçten düşüyor. O nedenle evde oturduğun zaman durum birazcık daha farklı. Ama gene de bu kadar stresörün olduğu bir dünyada ilk yapılacak şey kendini sağlıklı tutmak, iyi beslenmek, hareket etmek, her an oluşan değişikliklere uyum sağlayabilecek hazırlıkta bedeni şey tutmak, sağlıklı ve fit tutmak. En önemlisi bu.
Engin ne sormuş? Bugün Warren Buffett salgın krizinin yaz boyunca da devam edeceğini belirtti. Bu kadar uzun süre normal alışkanlıklarımızla devam edebilecek miyiz? Ama Warren Buffett niye salgınla ilgili açıklama yapmış mesela? İlginç.
Ama onun açıklaması olmasa bile buna bir cevap verilebilir. Yeterince içinde kaldığımız her süreç bizim yeni normumuz haline gelir. Dolayısıyla bu da uzarsa eğer karantina süreleri bizim evde vakit geçirirken kendi kendimize oluşturduğumuz yeni bir normumuz olacak ve bu norma alışacağız ve bu iyi bir şey. Ve sonra
Bir soru.
yeni ve başka bir norma geçeceğiz.
Yeşil Ajan'da bir soru sormuş. Bir şekilde bağımlı olduğumuz evlilikler ya da ilişkiler biter mi? Öze dönüş pamuk ipliğine bağlı ilişkiler biter. Daha çok kalıcı ilişkiler kurulur mu demiş. En son bir araştırma vardı. Çin'de özellikle çıktığı zamanlar, Ayfi'yle da paylaşmıştım hatta. Wuhan bölgesinde. Yani boşanmalar ve ilişkiler bayağı bir ayrılma noktasına
Duydum, duydum.
gitmiş.
Bize hizmet etmeyen ilişkilerse bunlar. Yani yük gibi sırtımızda taşıdığımız, içinden çıkmak için büyük, içinden çıkmamak için büyük çaba sarf ettiğimiz ilişkilerse bunlar. İşte sosyal düzen gereği, başka insanların düşüncelerini önemsemek gereği, toplumun içinde var olabilmek gereği bilmiyorum. Başka pek çok sebepten de insanlar bir ilişkinin içinde kalmak isteyebilir. Bize hizmet etmeyen şeylerse tabii ki bunlarla ilgili değişiklikler olması mümkün. Ama bunların paldır küldür yapılacak şeyler olduğunu düşünmüyorum. Kriz zamanlarında en yapılmaması gereken şeylerden bir tanesi krizin içindeyken böyle uzun vadeli kararlar vermek. Dolayısıyla bu süreç bir bitsin. İlişkim de iyi değilmiş, evde oturunca da anladım, hemen de boşanalım gibi bir şeye kimsenin gitmesini istemem. Çok prematüre kararlar olur bunlar. Süreç bitsin, hayat normale dönsün ve kişiler kendi gelişim süreçlerine bakmaya devam etsinler. Koşullar olgunlaştığında eğer bunu yapmak gerekiyorsa, hizmet etmeyen şeylerden kurtulmak gerekiyorsa bunu yapmak sağlıklı olacaktır. Ama ben yani
Özel.
bütün ilişkiler için böyle bir şey öngörmüyorum yani. Bunu bir tehlike olarak kimse algılamasın yani. Bakacağız ve her şeyin ne kadar berbat olduğunu anlayacağız ve hemen hareket edeceğiz.
Bir tane sosyal medyada paylaşım vardı. Artık işte evlilik karar verirken yeni kriter, ben bu adamla 3 ay karantinada kalabilir miyim diye.
Güzel.
Önce kendimize soru, ondan sonra evlenir diye. hitabeti bence.
Evet, evet.
Evde oturma süresinin uzamasını düşünmek günümü öldürüyor. Resmen düşünmeden duramıyorum. Ne tavsiye edersin demiş. Bir de bir diğer soru da Zerra Hanım sormuş. Bunu Nisa sormuş. Özellikle kötü haberleri ve korkunç senaryolar embolize edilmiyor mu? Ama tabii bildiğimiz bir şey var. Yani habercilikte kötü haber her zaman daha fazla hit alıyor. Belki bu dönemde medyanın da doğru bilgiyi tabii ki verecek ama daha çok pozitif haber yapması önemli. Bu sorulara illa ben sana bir sorayım. Çünkü kendi içimizde de arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Mesela ben de her gün istatistiklere bakıyorum. Özellikle veri analizi yapan arkadaşlarımız başka veriler de bizlerle paylaşıyorum. Yani pozitif giden mesela recover olun. Yani hastalıktan kurtulan insan sayısı dünyada ölen insanların, vefat eden insanlara göre çok çok çok da büyük ama bundan kimse bahsetmiyor. Ya da çok küçük yani gazetenin atıyorum ana manşetinde sürü manşette o yok. Yani şey olarak örnek olarak veriyorum. En alttaki küçük 9. sayfayı da haberimizi bulabilirsiniz şeklinde yazıyor. Bu da bence yani farklı bir konu diye düşünüyorum.
Evet, ya bunun hayatta kalmakla ilgili bir açıklaması var. Biz iyi gitmeyen şeylere karşı dikkatimizi verme eğilimindeyiz. Çünkü hemen fark edelim, bir tehlike varsa bir an önce bununla baş edelim ki hayatımızı sürdürebilelim. Dolayısıyla haberlerin de sürekli buna odaklanması, ondan sonra her şeye odaklansalar bile bizim aklımızda kalacak olan kısmı birazcık daha negatif tarafı olurdu demin dediğim gerekçe nedeniyle. Bunun farkında olmak önemli bir şey. O yüzden de yani hani sürekli düşünmek gibi değil. Öbür bir önceki süreyle ilgili soruya gelirsem, evet uzayabilir ama bunu bugünden düşünmekteki amacınız ne? Birazcık ona bakmanızı öneririm. Uzasa da uzamasa da. Siz bunu bütün gün düşünseniz de düşünmeseniz de o gün ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Sürekli bunu yani, düşünmek. Söyle.
Yok. Yani kendi kontrol edemediğimiz şeyler için aslında herhalde fazla kendimizi kasmaya gerek yok.
Her gün, her an bunu düşünmek hiçbir amaca hizmet etmez. Bunun olabileceğini bilmek, olursa ne yapacağını planlayabileceğine inanmak önemli bir şey. Ama sürekli düşünmenin amacı ne olabilir yani? Biraz belki buralardan kişi kendine farkındalık edinebilir.
Evet, şimdi benim de aslında sormak istediğim bir şeydi. Hatta ben şöyle soracaktım. Yani biz kriz dönemi diyoruz vesaire diyoruz ama hani bu bir travma mı ya da bir travma etkisi bireysel olarak ya da topluca, kolektif olarak yaratır mı diye böyle bir soru gelmiş. Bu tip süreçler kişileri psikolojik olarak daha da güçlendirir mi? Yoksa ileriki zamanlarda bilinçaltında bir travma ortaya çıkması muhtemel mi? Hangisi? Ya da ikisi birden mi? Ya gerçekten bir travma mı yaşıyoruz aslında psikolojik anlamda? Yoksa sadece bir işte bir zorluk mu sadece?
Yani çaresizlik algısının olduğu her yer travmadır. Ölebileceğin ihtimalini düşündüğün her yaşantı travmadır. Dolayısıyla biz çaresizliği ve ölüm ihtimalini bir arada aklımıza getiriyoruz. Dolayısıyla psikolojik olarak travmatize olduğumuz bir dönemdeyiz. Bu bir. Bizim başımıza gelmese bile yavaş yavaş ölümler arttığında, yakınlarını kaybeden insanların acılarına tanık olduğumuzda ikinci travmaya da uğrayacağız. Bu henüz konuşulmuyor. Tabii ki bütün bunlarla baş edebilmek için insanın önce ne belirtiler gösterdiğine dair kendini bir bilmesi lazım. Uykularım mı kaçıyor? Ondan sonra günümü planlamakta mı zorluk çekiyorum? Durup bunları mı düşünüyorum? Her neyse kişinin kendine birazcık bakması lazım ki bu dönemi nereden eksiksek oradan büyüyerek geçirebilelim. Evet, her travma doğum da dahil olmak üzere bizi büyüten sonuçlara sahiptir. Ama büyütebilmesi için bizim bu ölüm ve çaresizlik algısında kalmak yerine birbirimize destek olup sonraki adımlara yavaş yavaş kendimizi taşımayı becermemiz gerekiyor. O nedenle sakin kalmak, sükunetle ne olduğunu gözlemlemeye izin verebilmek çok önemli.
Ece sormuş gene bizim çalışma arkadaşımız. Çevremdeki insanlarla konuştuğumda herkesin sürekli kendisini kontrol ettiğini, hastalık belirtilerinden şüphelendiğini görüyorum. Bunun bizi size sokmayacak şekli nasıl olmalı? Daha farklı bir soru vardı başında programımızın ama
Evet, yani randevulaşmak çok iyi bir şey. Valla davranışçı terapilerde, bilgisayar davranışçı terapilerde böyle yöntemler var. Ben onları çok seviyorum. Gerektiği zaman kullanmak uygun diye düşünüyorum. Eğer böyle rahatsızlık verici, bir türlü zihninizden atamadığınız düşünceler varsa atmaya çalışmayacaksınız tam aksine. Bunları düşünmek için kişinin kendine izin vermesi uygun olur. Çünkü bu varsa bu sizi kendinizi koruyun diye bunları düşünüyorsunuz yani. Bakayım ki bir şey erkenden teşhis olsun veyahut da hayatıma devam edebileyim diye. Her gün belli bir saat izin versinler kendilerine yani bunu düşünmek için. Ama o saat bittiğinde bu konu kapansın. Çok çok çok basit bir tekniktir. Kullanırız ve işe yarar. Böyle söyleyince buralarda böyle bir bilmiyorum böyle bir zayıf gibi görünmesin. Ben çok inanırım bunun işlerliğine. Randevulaşın o düşüncelerle.
Peki. Peki biz böyle değiliz ama çok yakınınız böyle biri varsa.
Evde var mesela birisi. Çok sürprizli. Yani öyle
bir soru var. Evde herkes bir şekilde baş ediyor ama baş edemeyen birisi var ve sürekli bunu gündem yapıyor. Ne yapacağız diye.
Onunla da aynı şey geçerli. Gel. Önümüzdeki yarım saat biz bunu konuşacağız yani. Ne olacak? Neyden korkuyorsun? Ne biçim bir şey? Nasıl da çaresiziz? Nasıl güçsüz kaldık? Nasıl hiçbir şey kontrol edemiyoruz? Ahval saati. Bitsin. Hı hı. Bitince normal hayat devam etsin. Randevulaşmak çok önemli. Bunun için özel bir zaman ayırsınlar insanlar. Sevdikleri için de. Baş edebilen herkes de işini gücünü bıraksın. Bir yarım saat bunu yapsın yani. Bunda bir sakınca yok.
Peki demiş Kerim Ağcanoğlu. Çok sevdiğim bir kardeşimdir Hakkari'den. Demiş ki yaşlılara demiş cüzdanlı muamelesi görülüyor. Zorunlu bir durum olsa da onlar böyle düşünülüyor demiş. Bu durumu nasıl aşacaklar?
Ben bunu tam anlayamadım.
Yani yaşlılara büyük ihtimal anladığım yani yaşlılara bakış açısıyla ilgili bir ifade etmek istedi Kerim burada. Yani bir büyük ihtimal insanlar yaklaşırken yaşlılara yani her an işte koronavirüsü kapabilecek biri olarak ya da koronavirüsü taşıyan biri olarak görüyor diyerekten ben ifade edebilirim. Bunu demiş, bu durumu yaşlılar mı saçacaklar özellikle? Büyük ihtimal etrafında veya bizler de görüyoruz. Hissediyor olabilirler öyle yaşlılarımız.
Ya hissedecekler tabii ki. O yüzden de bu hani bir takım kısıtlamalar getirildiğinde bunun sadece belli yaş üstü insanlara getirilmesini ben çok uygun bulmuyorum. Yaşlandıkça katılaşırız kişilik yapısı olarak da. Dolayısıyla adaptasyonumuz da yavaşlar, zorlaşır. Zaten böyle bir fiziksel zorluğu olan insanlara biz gidip de böyle bir ayrımcı bir şekilde yaklaşırsak ya da ne bileyim onları da endişelendirecek şekilde iletişim kurmaya kalkarsak onların işi daha da zorlaşır. Dilerim ki bir sokağa çıkma yasağı olacaksa bu herkes için olsun. Dilerim ki yaşlılar bu açıdan etiketlenmesin. Hepimiz insanız. O kadar ağır geçirme ihtimali bu rahatsızlığı benim anladığım kadarıyla herkesin var. Yoksa bir de taşıyıcı olma riski ihtimali var. Sorumluluk hepimize ait. Dolayısıyla birazcık daha onları da hayatın içine katarak sorumluluğu paylaşarak hareket etmek önemlidir diyorum.
Bayağı bir saat oluyor.
Ya neredeyse.
Yani çok şey var.
Ama sorular da gelmeye devam ediyor. Biz açıkçası çok kişisel soruları biraz maalesef atladık.
Girmeyelim, evet.
Ama yani sen sosyal medya işte Instagram kullandığın için belki başka şekillerde sana ulaşabilirler.
Yorumlara ulaşabilirsiniz.
Bir de birkaç tane şey isteği geldi. Önerdiğin birkaç uzman psikolog ismini tekrarlamanı istemişler. Belki bir post yaparsın.
Şey okay, tamam söylerim. Story'mde yayınlayayım, herkes baksın.
Tamam. Özgeciğim, peki böyle pozitif neler söyleyeceksin yani? Şimdi insanlar büyük ihtimal güzel şeyler de duymak istiyorlar. En azından sen tabii objektif olarak bakıyorsun. Realite neyse onu yorumluyorsun. Uzmanlığın gereği de. Ama pozitif bakmamız gerekirse bu olaya pozitif nasıl bakabiliriz mesela? Son olarak da senden bunu alıp seni uğurlayalım.
Tamam. Pozitif, ben de şuna tutunuyorum. Ben süreçlere güvenirim. Bir insan başına bir şey geldiğinde ve yeterince zorlandığında yaratıcı olmaya başlar. Ve yeniden kendini yapılandırmanın, hayatına devam etmenin yollarını muhakkak bulur. Ben insanın yaratıcılığına da bu süreçleri yaşama becerisine de çok güveniyorum. Dolayısıyla herkes de buna güvensin isterim. Bir yolunu bulacağız hep beraber. Bu böyle kalmayacak.
Bu arada bir soru gelmiş. Canlı yayınımızın tekrarı olacak mı diye. YouTube'da yayınlıyoruz. Katılımcılarımızın izniyle. Özge senin de izin olursa.
Olur tabii ki.
YouTube'dan, Twitter'dan ayrıca. Yine Instagram'a da koyarız. Bu yayını tekrar izleyebilirsiniz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar yoğunluğun arasında konunun uzmanı olarak bizimle oldun. Aslında özellikle psikologların bence ekranlarda çok daha fazla bu dönemde yer alması gerekiyor. Mutlaka alacaklardır. Ama özellikle liyakat sahibi bu işi bilen uzmanların yer aldığı zaman şimdi şeyi görüyoruz mesela. Yani sağlıkla ilgili işin uzmanları bu ara ekranlarda ve gerçekten toplumda inanılmaz bir güven oluştu. Bu çok önemli. Ondan dolayı da senin gibi psikologların da daha çok toplumla buluşacağı mecraların artmasını ben diliyorum. Bizim için de çok faydalı oldu. Biz de çok faydalandık. Çok teşekkür ediyoruz Özge'cim sana.
Ben teşekkür ediyorum. Bu süreç ilerledikçe bize söyleyecek daha çok şey düşecek. Şimdi bu bir kriz anı. Alıştıkça daha çok psikolojik belirtileri konuşmaya başlayacağız. Umarım dediğin gibi olur. Ben de size çok teşekkür ederim. Sizinle böyle bir şey yaptığım için de ayrıca iyi hissediyorum. Her zamanki buluşmalarımızdan farklı bir şey oldu. Ben çok keyif aldım. Çok sağ olun.
Çok ilgi çeksin. Rakamlardan da görüyorum. Evet. Belki önümüzdeki günlerde gene seni konuk etmek isteyebiliriz.
Neden olmasın? Tamam. Görüşürüz.
Teşekkürler.
Görüşürüz. Seni alabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Özge'ye. Özge'yi gönderiyoruz. Evet.
Evet, bu bir uzun bir sohbet oldu. Bayağı aktı tahmin ettiğimiz gibi. Çünkü artık bu evde kalmaya belki çok yavaş yavaş atlatıyoruz evde kalma konusunda ve neler yaşayacağımızı da yavaş yavaş deneyimlemeye başladığımız için çok sorularımız var. Daha da sorular çıkabilir. O yüzden tekrar Özge'ye teşekkür ediyoruz ve belki tekrar da buluşuruz.
Tabii çok teşekkür ediyoruz herkesin izleyicilerimize. Önümüzdeki günlerde çok daha farklı konuklarımız olacak. Yarın bir ara veriyoruz. Salı günü özellikle veri analizi konularında, yapay zeka konularında ve teknoloji ve sağlık birbirine nasıl faydalı olabilir? Teknoloji şu anda bu COVID-19'da mücadelede neler yapıyor? Tüm dünyada neler yapıyor? Konunun uzmanı bir arkadaşımız da olacağız. Yaklaşık 150 ülkenin farklı projelerinde çalışan önemli bir arkadaşımız. Cavit Yantaç bizlerle olacak. Salı günü tekrar buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.